Ayrım 3.
Üst sınıflar konfedereler soyluluğuna, konfedereler soyluluğu 1861-1865 Amerikan İç Savaşı sırasında güneydeki küreci eyaletlerin oluşturduğu konfederasyonun taraftarları konfedereler olarak tanımlanıyordu. Fanatik bağlılıklarının ödülü olarak henüz uyarılmadan köle sahiplerinin ayaklanmasının, sermayenin emeğe karşı genel bir haçlı seferinin savaş çanlarını çalacağını ve emekçilerin geleceğe olan umutlarının yanı sıra okyanusun öte tarafındaki bu devasa mücadelede geçmişte elde edilmiş kazanımların da tehlikeye düşeceğini Avrupalı işçiler hemen kavradılar. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın burjuvazinin egemenlik dönemini başlattığı gibi, Amerika'nın köleliğe karşı savaşının da işçi sınıfının egemenlik çağını başlatacağına Avrupalı işçilerin inancı tamdır. Onlar gelmekte olan çağın müjdesini, ezilen ırkın kurtuluşu ve toplumsal düzenin dönüştürülmesi için verilen eşsiz mücadelede ana vatanına önderlik etme görevi üstlenen güçlü bir zekaya sahip işçi sınıfının çelik iradeli oğlu Abraham Lincoln'de görmektedirler. Marx, Lafarge'ın bitmeyen sorularını seve seve yanıtlıyor ve işçi sınıfının çektiği acılara derinden üzülmüş olmasına rağmen komünist bakış açısına duygusallıkla değil, tarihi ve politik ekonomiyi inceleyerek vardığını açıklıyordu. Eminim ki kapitalist çıkarlara teslim olmamış ve sınıfsal önyargılarla köreltilmemiş tarafsız her beyin mutlaka aynı yargılara varır ve komünist olur. Kuşkusuz bu sizin için de geçerli, dedi Marx söyleşinin sonlarına doğru. Lafarge Londra'ya bu ilk gelişinde Marx'la bir daha görüşme fırsatı bulamadı. Kısa süre sonra Fransa'ya döndü ve kendine has olağanüstü enerjisiyle politik mücadelenin denizine atılarak Louis Bonaparte rejimiyle mücadeleye başladı. Görüşleri büyük ölçüde değişmişti ve daha önce istemeye istemeye gittiği Londra'ya, orada Marx'ı görmek söz konusu olduğundan gitmek için sabırsızlanıyordu şimdi. Bu da başka bir vesileyle gerçekleşti. Bonapartistler tarafından takibe uğrayan Paul Lafarge, İngiltere'ye iltica etmek zorunda kaldı ve Enternasyonel'in genel konseyine dahil oldu. Marx'ın Lafarge ile sohbetinden 2 ay sonra trajik bir haber tüm dünyaya yayıldı. Başkan Abraham Lincoln, kiralık bir katil tarafından öldürülmüştü. Marx, Engels ve tüm dava arkadaşları bu korkunç cinayetle sarsıldılar. 1865 ilkbaharında Amerikan ordusu subayı Sigismund Krasotsky, askeri bölge komutanı albay Joseph Weidemeyer'in emriyle St. Louis'den Washington'a gelmişti. Albay Karl Marx'ın yakın arkadaşı, Komünistler Birliği'nin üyesi ve Almanya'daki 1848 devrimi günlerinin direngen savaşçısıydı. Sürgün olup Amerika'ya yerleştikten bu yana Marx ile Weidemeyer arasında yazışma hiç kesilmemişti. 30'lu yıllardaki Polonya ayaklanmasına katılmış olan Krasotsky, tıpkı Weidemeyer gibi Kuzey Ordusu saflarında Güney'in köle sahiplerine karşı savaşmıştı. Balta girmemiş ormanlardan, yeni kurulmuş kentlerin etrafından, patikalardan geçmek zorunda kalmıştı. Kolay bir yol değildi, yalpalıyor, cephe hattının çevresini dolanıyordu. Krasotsky, Abraham Lincoln hükümetinin önde gelen şahsiyetlerinden Savaş Bakanı Stanton'a önemli gizli belgeler taşımaktaydı. Savaş sona ermek üzereydi. Harika bir ilkbahar günüydü. Kuşlar ötüyordu, çıplak dallar kabaran tomurcuklarla bezenmişti. Doğanın bu sadeliği Krasotsky'ye Dublin topraklarını anımsatıyordu. Düğün çiçekleriyle kaplı anayurt topraklarını görmeyeli 30 yıldan fazla olmuştu. Krasotsky alnındaki beyaz sargıyı kısa bir süre önce çıkarmıştı. Ona az kalsın yaşamından edecek süngü yarasının yerinde çirkin, mor bir iz kalmıştı. Subay üniforması yamalı, çizmelerinin altı delikti. Ama yolda kendisini karşılayan insanlarla paylaştığı mutlulukla kıyaslandığında bunlar o kadar önemsizdi ki. Dört bir yandan, "Zafer, zafer, kölelik tüm kıtada kaldırıldı," sesleri geliyordu. 9 Nisan 1865'te kanlı iç savaşın sona erdiği gün Krasotsky Washington'a ulaştı. Kuzeyliler bayram ediyorlardı. Akşam geç saatlerde St. Louis'den gelen elçi bakan tarafından kabul edildi. Stanton masanın başında oturuyor, asık suratla raporları gözden geçiriyordu. Oturun yüzbaşı dedi emredercesine. Krasotski Stanton'un asık suratına bakıp bu denli önemli bir olaya rağmen suratı sonbahar gibi karanlık diye geçirdi içinden. Evet, siz Amerikan ordusunun cesur bir subayı olmanın dışında 1830 Polonya ayaklanmasına katılmışsınız. Ülkemizde temelli olarak kalmayı düşünüyor musunuz? Sanmam Sayın Bakan. Benim ve eşimin yüreği uzak ana vatanımıza ait. Siz ebedi devrimciler kuşağındansınız. Yani göçebesiniz. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Savaş bitti sayılır ve burada hiyerarşinin yeri yok. Benimle akşam yemeği yemek istemez misiniz? Stanton ayağa kalktı. Ardından da Krasotski. Seyyar bir ofisi andıran ve pek de rahat olmayan yan odaya geçtiler. Sıradan bir masada akşam yemeği servisi yapılmıştı. Soğuk sığır eti, sebze, şarap ve kahve. Sürekli görev başında olabilmek için sık sık burada geceledim. Karargahta bir dakikalık gecikme bazen savaşın sonucunu belirleyebilir. Uzağı göremeyen kim insanlar yemeği tabaklara bölüştürdüklerinde savaşın bittiğini düşünüyorlar diye sürdürdü konuşmasını Stanton. Yanılıyorlar. Savaş sürecek. Ancak bugünden itibaren gizli, yani daha da tehlikeli bir savaş olacak. Stanton öfkeyle dudaklarını sıktı ve konuşmasını sürdürdü. Duyarlı politikacılar, Güney eyaletlerine uygulanan kapitülasyonun kendilerine, düşmana acıma, hoşgörü hakkı verdiğini sanıyorlar. Eski bir direnişçi olarak bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sorunuz beni hazırlıksız yakaladı ama galipler yüce gönüllü olmalıdırlar. Üstelik terör iki ucu pis bir değnek diye kendinden emin bir yanıt verdi Krasotski. Stanton kaşlarını çatarak baktı ona ve yemeğine eğildi. Sessizlik birkaç dakika sürdü. Ardından damalı peçetesiyle yağlı dudaklarını sildi ve ''Merhametli yöneticiler bir devlet için felakettir. Düşmanı zayıfken vurmalısınız. Barış ulusunuza karşı ihanet demektir. Yitirdiğimiz kardeşlerimizin öcünü kim alacak? Bir kuzeylinin kanının her damlasına karşılık yenik güneylilerin kanlarını oluk oluk akıtmak gerek. Ama önemli olan bu değil. Teslim olmaları bizim zararlarımızı telafi etmez. Bu zararları düşmanlar ödemek zorundadırlar. Varsın zengin çiftlik sahipleri zararlarımızı son sentine kadar ödesinler. Savaş galip gelenin zenginleşmesi demektir. Eğer Güneyliler kesenin ağzını açmazlarsa ormanlarımızda o alçakları asacak yeterince ağaç var. Krasotski yuvalarından fırlamış gözlerle Stanton'a baktı. Şarap kadehini istem dışı itti. Devlet başkanının affın gerekliliğine ilişkin konuşmasını bugün gazetede okuduğunu anımsadı. Kimse benden bu insanların, hatta içlerinde en kötülerinin dahi öldürülmesine katılacağımı beklemesin. İşbirliği yapmak, hatta yeniden birlik olmak istiyorsak, husumete son vermenin zamanı gelmiştir, diyordu Lincoln. Abraham Lincoln sizinle aynı görüşte değil. Savaş sırasında acımasız ve katıydı fakat şimdi her şey değişti. Kardeş katliamı sona erdi. Gerekli olan barış ve birliktir dedi soğuk bir sesle Polonyalı. Anlaşılan gençliğinizde ormanlarda birlikte balta salladınız başkanla. Düşünceleriniz o kadar benzer ki dedi Stanton gülerek. Amerika'da köleliğin kökünü kazımışsa eğer oduncuların en yücesidir o. Polonya ayaklanmasının neden yenilgiye uğradığını şimdi anlıyorum. Yufka yüreklilik, uzlaşma. Ben ise bambaşka bir insanım ve gördüğünüz gibi ulusum için zafere ulaştım en sonunda. Ne kadar da tehlikeli bir kibir. Acaba başkan böylesine belirgin ve güçlü bir düşmanı olduğundan haberdar mı diye düşündü Sigismund. Bu sırada nöbetçi subayı savaş bakanına bağlı polis şefi Lafayette Baker'ın geldiğini bildirdi. Kırmızı yanaklı, dolgun yapılı kor general, çok düzenbaz biri olmasına karşılık insan ilişkilerinde oldukça cana yakın görünüyordu. Yağlı göz kapaklarının altında küçülmüş gözleri, hedeflediği şeyleri inanılmaz bir hızla tarıyordu. ''Bu Polonyalı, büyük Amerika uğruna kanını akıttı.'' dedi Stanton. ''Sahi geceyi nerede geçireceksiniz yüzbaşı?'' Krasotski bu fırtınalı zafer gününde otellerde yer bulamadığını itiraf etti. Daha iyi ya, bende kalırsınız diye söze karıştı Baker. Şimdilik generali kabul odasında bekleyin diye emretti bakan. Krasotski saygıyla eğilerek bakanı selamlayıp dışarı çıktı. Stanton'la vedalaştıktan sonra içini bir sıkıntı kaplamıştı. Ne olduğunu kendisinin de anlayamadığı bu duyguyu bir türlü yenemiyordu. çelişkili, kindar düşüncelere kapılmış muhteris insanlar vardır. Bu düşüncelerini ilişkide oldukları insanlara aktarırlar. Stanton bu türden çetin, despot mizaca sahip insanlardan biri diye düşünüyordu Sigismund. Lafayette gevezeliğe varan konuşkanlığıyla Krasovski'yi şaşırtmıştı. Mesleğinden dolayı kapalı ve suskun olması gereken generalin bu özellikleri yadırgatıcıydı. Savaşın başlangıcından itibaren Cumhuriyet'in en gizli kurumlarına başkanlık yapıyordu. Aklına gelen her konuda konuştuğu halde polis şefi kendi işlerine hiç değinmiyordu. Bu laf kalabalığında yasak konulardan kolayca kaçınıyordu. Konuşma sırasında yerli yersiz tekrarladığı, çok sevdiği bir atasözü vardı. Yaptıklarından korkma, korkuyorsan yapma. Yıllar süren geceleri çalışma zorunluluğu, gizli polis şefinin uykuya direncini artırmıştı. Krasotki sabaha kadar onun gevezeliklerine katlandı. Kendisine şarap doldurup purosunu yakarak koltuğa yayılan Baker, sohbetiyle tesadüfi konuğunu eğlendiriyordu. Bu sayede konuk çok şeyler öğrenmişti. Lincoln inanmış bir kaderci diyordu Baker konuğuna. Haklı, yatağında öleceklerin, yolda yürürken korkacakları bir şey yoktur. Başkan iyi, dürüst, sade bir insan. Ancak düşmanı çok. Çevresindeki düşmanların sayısının Güneylilerden fazla olduğuna kalıbımı basarım. Eğer ona bir şey olursa, Güneylilerin vay haline, mağluplar üzerinde en sert şekilde tahakküm kurmak ve öç almak isteyen çok sayıda etkili kişi var aramızda. Bunu duydum dedi Krasovski, Stanton'ı anımsayarak. Lincoln çok cesur ve inatçı. Hiçbir şeyden korkusu yok ve herhangi bir önlem almayı ısrarla reddediyor. Korumalarının sayısı yok denecek kadar az. Bir süre önce bize, birisi beni öldürmek isterse o bunu zaten yapar düşüncesine alıştım. Hatta ben zırh giysem ve korumalarla çevrili olsam da yararı olmaz demişti. Haklı, ben de bunu biliyorum. Evdeki hırsızdan ve katilden korunmak, eğer onlar dost maskesi takmışlarsa ve yanınızdalarsa imkansızdır. Yahuda'dan kurtulmak mümkün mü hiç? Baker bu son sözleri öylesine anlamlı söylemişti ki hiçbir zaman Krasovski'nin aklından çıkmadı. 14 Nisan'da Washington Tiyatrosu'nda savaşın sona ermesi şerefine bir kutlama gösterisi düzenlenmişti. Çizgili yıldızlı bayrakla süslenmiş sahnenin hemen önündeki birinci locada gösterinin başlamasına az bir süre kala eşiyle birlikte başkan belirdi. Seyirciler onları şiddetli bir tezahürat ve alkış yağmuruyla karşıladı. Abraham Lincoln seyircilerin karşısında saygıyla eğildi ve yerine oturdu. Çok alçak gönüllü olan başkan kendisine gösterilen ilgiden ezilir gibiydi. Lincoln'un gözlerinde yorgunluk ifadesi vardı ve ince uzun yüzü hastaymış gibi solgundu. Sempatik genç eşi kendisine yabancı olan endişeyi güçlükle yenebiliyordu. Bu locanın güvenliği için Stanton'dan binbaşı Eckert'i görevlendirmesini rica ettiğini duymuştum. O imrenilecek fiziksel gücüyle diğerlerinden farklı, sempatik, daha da önemlisi dürüst ve sana bağlı bir insan. Savaş bakanı onu neden uzaklaştırdı ki dedi karısı. Bizi kapının arkasında duran bir sarhoş koruyor dedi karısına Lincoln kayıtsızca gülerek. Stanton'un garip bir tasarrufu bu. Ayrıca eminim ki bizim korumamız çoktan büfeye içmeye gitmiştir. Böylesi daha iyi. Orkestra böyle bir günde daha bir coşkuyla karşılanan Cumhuriyet Marşı'nı çalmaya başlamıştı. Herkes ayağa kalktı. Perde hışırtıyla kalktı ve temsil başladı. Krasovski parterde oturuyordu. Her zaman çok sempati duyduğu Lincoln'u uzun süre izledi. Ancak sahnenin önündeki küçük locada nasıl bir trajedinin oynandığını fark etmedi. Saat 10 sıralarında bıyıklı genç bir adamın hiçbir engelle karşılaşmadan içeri girip kendinden emin bir şekilde tabancayı başkanın ensesine doğrultup tetiği çekişini görmedi. Sahnedeki müzik kurşunun soğuk sesini bastırmıştı. Kanlar içinde kalan Lincoln koltuktan düştü. Başkanın eşinin çığlık atmasıyla katilin bariyerden atlarken loca boyunca gerilmiş atlas bayrağı dolanıp ansızın sahneye düşmesi bir olmuştu. Hızla ayağa kalkan katil dona kalmış salona kısık sesiyle belli belirsiz bağırıp ne olduğunu anlamayan aktörleri iterek gözden kaybolmuştu. Krasovski her şeyi ancak ölümcül yaralı başkanı götürürlerken kavramıştı. Panik ve yaz havasının egemen olduğu kentte dolaşırken, nasıl olur da katil başkanın locasına serbestçe girmekle kalmayıp hiçbir engelle karşılaşmadan ortadan kaybolur diye düşünüyordu. Başkanın suikaste uğramasından hemen sonra Edwin Stanton ülkenin fiili yöneticisi olmuştu. Abraham Lincoln'un öldürüldüğü tiyatronun karşısındaki binada emirler veriyor, kararnameler dikte ediyordu. Başkan yardımcısı Johnson'ı güya yaşamını tehlikeye atmaması için eve dönmeye ikna etmişti. Stanton'ın emriyle ülkenin güneyine giden iki ana yol dışında Washington'ın çevresindeki tüm yollar kuşatılmıştı. Terörist bu yollardan birini kullanmıştı. Teröristin adı hemen tespit edilmişti. John Wilkes Booth. O ne pahasına olursa olsun cinayet işleyip insanlığın dikkatini çekmeye çalışan bir manyak mı, zencilerin kölelikten kurtuluşunu içine sindiremeyen, intikam duygusuyla dolu bir fanatik yobaz mıydı? Ruhsal bakımdan dengesiz biri miydi, yoksa yüklü miktarda bir para ya da ceza almama vaadiyle kandırılmış kiralık bir katil mi? Eline silahı tutuşturan, cinayete teşvik eden, yönlendiren kimdi? Neden Lincoln'e sadık olan Yarbay Eckert o gece şehirden uzaklaştırılmıştı ve başkana koruma olarak katilin locaya girdiği sırada görev yerinde bulunmayan bir ayyaşı vermişlerdi? İşlenen cinayet kalın bir sır perdesiyle kuşatılmıştı. Krasotski hala Lafayette Baker'ın konağında kaldığından katilin yakalanmasıyla ilintili her şeyi biliyordu. Booth sağ olarak yakalanamamıştı. Köylüler tarafından kıstırılan Booth yakalanmak üzereyken öldürülmüştü. Ama öldürenin kim olduğu belli değildi. Lincoln cinayetindeki gizin açığa çıkarılabilmesi için çok gerekli olan bir insanı bu şekilde ortadan kaldırmışlardı. Krasotski bu gergin günlerde Lafayette Baker'ı tanıyamıyordu. Neşesinden ve konuşkanlığından eser yoktu. Çok sevdiği atasözünü, "Yaptıklarından korkma, korkuyorsan yapmayı da söylemiyordu artık. Stanton'ın başkanın naaşı başında onun artık ebediyete ulaştığını ilan ettiğini biliyor musunuz?" dedi Baker elindeki kocaman viski şişesiyle Krasotski'nin odasına girerken. "Lincoln'e karşı komploya kimler katıldı? Booth yalnızca bir piyon muydu?" diye sordu Krasotski, Baker'ın ağzından ısrarla laf almaya çalışarak. Baker uzun bir sessizlikten sonra birkaç kadeh devirip aniden konuşmaya başladı. "Yeni Roma'da yaşayan üç kişi vardı," diye söze başladı kekeleyerek. "Yahuda, Brutus ve muhbir. Dava için can veren ölüm döşeğinde yatarken Yahuda geldi ve ölü bedeni öptü. O şimdi sonsuzluğa ait. Ulus ise şimdiden bana ait olmalı," dedi hain Yahuda. "İşte her şey böyle oldu." Baker konuşurken kendinden geçmiş gibiydi. Kollarını sallıyor, hareketsizce boşluğa bakıyordu. Krasotski öfkeden şakaklarının zonkladığını hissediyordu. Hızla odadan çıktı fakat Baker arkasından yetişti. "Dinleyin," dedi Baker. "Sizinle günah çıkarır gibi konuştum. Sizde farklı bir şey var. Nasıl söylemeli? Siz gerçek adalet, kişisel feragat gibi hayali, gülünç idealler uğruna kendini ateşe atmaya hazır kutsal kişilere benziyorsunuz. Fakat şimdi işitecekleriniz yalnızca benim değil, sizin de yaşamınıza mal olabilir. Biz her şeyin kaba kuvvet ve kan üzerine kurulu olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kimsenin sözlerine inanmayın. Washington tiyatrosunda sergilenen o hiç de fena olmayan oyunu siz kendiniz gördünüz. Stanton bana neden sizin Washington'da bu kadar boş zaman geçirdiğinizi soruyor. Bu bir uyarıdır. Bir yaşam kuralı vardır. Fazla bilmemek. Anladınız mı? Ve unutmayın, yüz eşekten bir at çıkmaz. Tıpkı yüz kuşkudan bir kanıt çıkmayacağı gibi. Derhal buralardan uzaklaşın ve bende sempati uyandırdığınız için Tanrı'ya şükredin. Siz profesyonel bir devrimcisiniz, bense profesyonel bir ajan, hem de sözcüğün tam anlamıyla. Bunu anlayın." Krasotski ertesi sabah gitmeye hazırlanıyordu ama aniden hastalandı ve yatağa düştü. O günlerde Washington'da mahkemeler Booth'un suç ortağı olan zanlıların davalarını benzersiz bir acelecilikle yürütüyorlardı. Çok seri ve acımasızca haklarından gelindi. Abraham Lincoln'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve davalara Edwin Stanton kimseyi sokmadı. Krasotski iyileştiğinde Baker yanına geldi. Zayıflamış ve bunalımlı görünüyordu. "Savaş bakanı sizi çağırıyor. Koku alma yetisi güçlüdür. Dikkatli olun. Ben ise mimlendim. Beni sürekli izliyorlar. Bunlar deneyimli, profesyonel katiller. Benim onları daha fazla oyalayacak gücüm yok. Acı dolu bir finali itaatle kabul etme yükümlülüğünü içeren işler de vardır." Baker gülmeye çalışıyordu ama sonunda kurtulmasını andıran bir ses çıkmıştı ortaya. Krasovski Savaş Bakanlığı'na geldiğinde Stanton kendisine St. Louis adresli bir paket verdi ve anlamlı. Sizinle karşılaşmamızdan sonra Amerika en iyi evlatlarından birisini kaybetti. Anımsar mısınız, ben size politikada uysallık ve yumuşaklığın nelere yol açabileceğinden söz etmiştim. Başkan Lincoln'un ölümünde gizemli bir yan yok. Güney eyaletleri, daha doğrusu büyük pamuk tarlalarının sahipleri ondan azılı düşmanları gibi nefret ederlerdi. Çünkü o zencilere özgürlük vermişti. Köleliğin kaldırılışını bizzat Lincoln ilan etmişti. Baş kaldıran Güney, tarafımızdan yalıtılmış ve bastırılmıştı. Fakat orada başkanın öldürülmesini hedefleyen bir örgüt kuruldu. Bud da bu insanlarca gönderildi. Güneylileri acımasızca imha etmek gerektiğini daima söyledim. Ama bu konuda destek görmedim. Üstelik Lincoln, kendisine yönelen açık tehlikeden haberdar olmasına rağmen özel bir koruma istemiyordu. Cinayete davetiye çıkaracak kadar saf ve kaygısızdı, dedi. Bağışlayın Sayın Bakan, diye başladı Krasovski. Kendi kendine verdiği susma sözünü tutamamıştı. Başkanın çevresindeki dava arkadaşları ne yapıyorlardı peki? Onlar başkanın güvenliğini sağlamak, cinayetin önüne geçmekle yükümlüydüler yanılmıyorsam.